Sizi Allah'ın yarattığının, bu dünyada geçici bir süre yaşadığınızın ve bir gün ölüp ona döneceğinizin farkında mısınız? Yaşamınızın bu en önemli gerçeğinin farkına varmak için yapacağınız tek şey vardır. Düşünmek. Gerçeği düşündünüz mü? Koku ve tat mucizesi. Hayatınız boyunca kokladığınız güzel kokuları hafızanızda canlandırmaya çalışın. Aklınıza pek çok koku gelecektir. Güzel kokulu bitkilerin bahar aylarında çevreye yaydıkları çarpıcı kokular, muhtelif baharatların nefis kokuları, mutfaktan gelen taze veya kızarmış ekmek kokusu, çay, kahve ve sütün cazip kokuları, mangalda pişen bir etin kokusu ya da bir sabunun tertemiz kokusu. Bunlara ek olarak şimdiye kadar tattığınız enfes tatları aklınızdan geçirin. Çeşit çeşit yemeklerin, tatlıların, meyvelerin, pastaların, içeceklerin, şekerlemelerin ve diğer besinlerin şahane tatlarını. Her insanın belleğinde kalıcı bir yer edinen, unutulmayan birçok hoş koku ve tat vardır. Hatta bunlardan bazılarını bir anlığına düşünmek bile insanı heyecanlandırmaya yeter. Şüphesiz sözü edilen güzelliklerin her biri, üzerinde derin derin düşünülmesi gereken eşsiz nimetlerdendir. Bunların hepsini Allah yaratmış ve insanlara lütfetmiştir. Allah'ın yarattığı nimetlerle ilgili olarak Nahl suresinin 18. ayetinde şöyle buyurulmaktadır. Eğer Allah'ın nimetini saymaya kalkışacak olursanız, onu bir genelleme yaparak bile sayamazsınız. Gerçekten Allah bağışlayandır, esirgiyendir. Allah bu sayılan nimetlerin yanında bunların her birinin farkına varmamızı ve onlardan zevk alabilmemizi sağlayan sistemleri de vücudumuzda yaratmıştır. Sonsuz merhametinin bir tecellisi olarak bu nimetleri insanların hizmetine sunmuştur. Bu sistemlerden ikisi bizim için son derece önemli olan koku ve tad alma duyularımızdır. Koku ve tat dünyalarının zenginliklerini ancak onlar aracılığıyla keşfedebilirsiniz. Düşünün ki onlar olmasaydı tat, koku, lezzet gibi kavramlar sizin için hiçbir anlam ifade etmeyecekti. Yediklerinizin ve içtiklerinizin güzel kokularını ve tatlarını alamadığınızı varsayın. O zaman ne kadar önemli olduklarını hemen kavrarsınız. Örneğin çileği çilek yapan onun kokusu ve tadıdır. Bunları hissedemezseniz çileğin ne demek olduğunu da bilemezsiniz. Dünyaya geldiğinizden bu yana koku ve tad alma duyularınızı kullanıyor, on binlerce kokuyu ve tadı hiçbir güçlük çekmeden algılayabiliyorsunuz. Çünkü bunu mümkün kılan harikulade sistemlere sahipsiniz. Koku ve tad alma duyularınız bir ömür boyu durup dinlenmeksizin, tek bir hata yapmaksızın sizin adınıza faaliyet gösterirler. Üstelik bunlar için herhangi bir bedel ödemediniz. Böyle bir beceriyi elde etmek için hiçbir eğitim almadınız, özel bir çaba harcamadınız. Elbette bahsedilenler üzerinde derin düşünülmesi gereken gerçeklerdir. Bu gerçekler karşısında akıl ve vicdan sahibi her insanın kendine şu soruyu sorması gerekir. Sahip olduğumuz mükemmel koku ve tad alma mekanizmaları nasıl var olmuştur? Konuyla ilgili tıp ve biyoloji kitaplarında koku ve tad almamızı burnumuz, dilimiz ve beynimizin varlığına borçlu olduğumuz yazar. Bu organlar aracılığıyla koku ve tad aldığımız elbette doğrudur. Ancak burada bilinçli veya bilinçsiz olarak ihmal edilen çok önemli bir nokta daha vardır. Genellikle gündeme getirilmeyen, oysa asıl yanıtlanması gereken soru şudur. Dilimizin, burnumuzun ve beynimizin varlığını kime borçluyuz? Müzik Çoğu insan burnuyla koku, diliyle tad aldığını bilmesinin yeterli olduğunu, bundan ötesinin kendisini ilgilendirmediğini düşünür. Oysa bu büyük bir hatadır. Koklamak ve tatmak her insanın hayatının vazgeçilmez, ayrılmaz parçalarıdır. Bu gerçeğin farkında olan bir insanın az önceki soruyu göz ardı etmesi ise tarifsiz bir gaflettir. Şüphesiz sahip olduğumuz her şey gibi bu harika nimetleri de alemlerin Rabbi olan Allah'a borçluyuz. Koku ve tad alma sistemleri incelenirse bu kusursuz sistemlerin hayranlık uyandıran yaratılış delilleriyle dopdolu olduğu açıkça görülür. Bu inceleme Allah'ın sınırsız ilmini ve kudretini tefekkür etmeye, onun sayısız lütfunu gereği gibi kavramaya yardımcı olacaktır. Böylece Rabbimizin verdiği nimetler anılacak ve hatırlanacaktır. Sözü geçen harika sistemlerin tesadüflerin ürünü olduğunu iddia eden evrim teorisinin ise ne kadar akıl ve mantık dışı olduğu bir kez daha anlaşılacaktır. Allah'ın yaratışındaki kusursuzluk Kur'an'da Haşr suresinin 24. ayetinde şöyle tasvir edilir. O Allah ki yaratandır, kusursuzca var edendir, şekil ve suret verendir. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanların tümü O'nu tesbih etmektedir. O aziz hakimdir. Gördüğümüz ya da duyduğumuz şeyleri tarif etmek bizim için oldukça kolaydır. Buna karşın çoğu zaman algıladığımız kokuyu isimlendirmekte güçlük çekeriz. Onu başka bir kokuya benzeterek tasvir etmeye çalışırız. Genellikle de onun bizde uyandırdığı hisleri ifade ederiz. Beğendiğimiz kokuları hoş veya güzel, beğenmediklerimizi ise kötü veya rahatsız edici gibi sıfatlarla nitelendiririz. Bunun nedeni günlük hayatta karşılaştığımız pek çok kokunun özel bir adının olmamasıdır. Koku olarak tanımladığımız aslında nesnelerden buharlaşan kimyasal tanecikler yani moleküllerdir. Söz gelişi taze çekilmiş kahve kokusu olarak algıladığımız ve bize hoş gelen kokunun kaynağı kahveye ait uçucu koku molekülleridir. Buharlaşma ne kadar yoğun olursa meydana gelen koku da o denli belirgin olur. Fırında pişmekte olan bir kekin bayat bir keke oranla daha çok kokmasının nedeni fırındaki kekten daha çok koku zerresinin ortama yayılmasıdır. Çünkü sıcağın etkisiyle koku molekülleri havada serbest hareket etmeye başlar ve geniş bir alana yayılabilirler. Bu noktada insan yaşamı için düzenlenmiş bazı hassas dengelerin olduğuna dikkat çekmek gerekir. Şu anda bulunduğunuz ortamda taş, demir, cam gibi kokmayan maddeler vardır. Çünkü bunlar oda sıcaklığında buharlaşmazlar. Bir anlığına odanızdaki her şeyin koktuğunu varsayalım. Böyle bir durumun ne kadar rahatsızlık vereceğini, hatta hayatınızı altüst edeceğini hiç düşündünüz mü? İlginç olan diğer bir gerçek de suyun düşük ısılarda buharlaşma özelliğinin olmasına rağmen kokusunun olmamasıdır. Sudaki bu özel tasarım da çok önemlidir. Böylece kuru bir gülle yeni sulanmış, üzerinde su damlaları bulunan bir gülün kokusu arasında farklılık olmaz. Diğer bir ifadeyle gülün doğal kokusu bozulmamış olur. Ayrıca havada bulunan su buharı yani nem mevcut kokunun etkisini güçlendirir. Örneğin yağmur sonrası buharlaşan su molekülleri çiçeklerin kokulu taneciklerini de havaya kaldırır ve çiçeklerin hoşa giden kokularının etrafı sarmasına yardımcı olur. Halen doğada ne kadar farklı çeşitte koku olduğu bilinmemektedir. Milyonlarca değişik molekülün varlığı dikkate alınırsa doğada çok çeşitli kokular olduğu söylenebilir. Bunları belirli kategorilerde toplamak için çalışmalar yapılmış fakat kokuların olağanüstü çeşitliliği nedeniyle doyurucu bir gruplandırma elde edilememiştir. Kokuya karakteristik niteliğini veren moleküller arasındaki mikroskobik değişikliklerdir. Örnek olarak pişmiş taze bir yumurtayla çürük bir yumurtayı birbirinden ayıran özellik çevreye yaydığı taneciklerin yapılarındaki farklılıktır. Çeşitli moleküllerin kimyasal yapıları arasındaki farklılıklarsa oldukça hassas ayrımlara dayanır. Hatta tek bir karbon atomu değişikliği bile çekici bir kokuyu itici hale dönüştürebilir. Evrenin her noktasındaki tasarım, koku moleküllerinin yapılarında da ilk anda fark edilir. Kakaonun, lavanta çiçeğinin veya çileğin kendilerine has kokuları, koku moleküllerini meydana getiren atomlar ve aralarındaki bağların özel olarak düzenlenmesinin sonucudur. her molekül belirli bir amaç doğrultusunda tam olması gerektiği gibi planlanmıştır. Şüphesiz bu muhteşem tasarım her şeyi yaratmış, ona bir düzen vermiş, belli bir ölçüyle takdir etmiş olan Allah'a aittir. Koklama organı denildiğinde hemen akla burun gelir. Ancak koku alma işleminin burnun sadece %5'lik bölümü tarafından gerçekleştirildiği az sayıda kimse tarafından bilinir. Yale Üniversitesi'nden Profesör Gordon Shepherd'ın, "Burunlarımızla kokladığımızı düşünürüz, oysa bu kulak mememizle işitiriz demeye benzer" şeklindeki ifadesi söz konusu gerçeği vurgulamaya yöneliktir. Burnumuz solunum sistemimizle ilgili olarak iki önemli görev üstlenir. Bunlardan biri nefes aldığımız havanın ısıtılması ve nemlendirilmesidir. Burnun iç yüzeyini kaplayan mukus tabaka su buharı salgılayarak giren havayı nemlendirir. Mukus tabakanın hemen altında yer alan çok sayıdaki kılcal damar da geçiş sırasında havanın ısınmasını sağlar. Böylece hava akciğerlerin hassas yapıları için en uygun hale getirilir. Söz konusu mekanizma binaların sıcaklık ve nem ortamını düzenleyen gelişmiş bir klima sistemine benzer. Burnun ikinci önemli görevi de solunan havanın içindeki toz zerrelerini, bakteri ve mikropları durdurmak, böylece akciğerde oluşabilecek hastalıkları engellemektir. Bu harika güvenlik mekanizması şöyle çalışır. Havadan gelen zararlı tanecikler mukus tabaka tarafından yakalanır. Bunun ardından silya isimli tüycükler devreye girerler. Zararlı maddeler içeren mukus, tüycükler tarafından dakikada 1 cm hızla yutağa doğru itilir. Daha sonra da öksürükle dışarı atılır veya yutularak midedeki asitler tarafından yok edilir. Burada ana hatlarıyla anlatılan bu işlemler gerçekte oldukça karmaşıktır. Öyle ki milyonlarca tüycüğün nasıl tek vücut halinde hareket ettiği ve çalışma mekanizmasının detayları henüz tam anlamıyla anlaşılamamıştır. Mukus tabaka, mukus üretici hücreler ve tüycükler mükemmel bir kimyasal arıtma tesisi meydana getirirler. Bu arıtma tesisi öyle kusursuz çalışır ki vücudunuz için neyin faydalı, neyin zararlı olduğunu hemen tespit eder ve yapılması gerekenleri yerine getirir. Ortada olan açık bir gerçek vardır. Burundaki klima, güvenlik ve arıtma mekanizmaları mükemmel birer mühendislik örnekleridir. Şuursuz olan solunum, dolaşım ve sindirim sistemi hücrelerinin kendi aralarında anlaşmaları, işbirliği yapmaya karar vermeleri, mühendis gibi plan yapmaları düşünülemez. Söz konusu sistemlerin rastlantılar sonucunda insan yüzündeki estetik bir organ içinde meydana gelmeleri de imkansızdır. Bunlar Allah'ın kusursuz ve uyumlu yaratışının delillerindendir. Allah gökten yere her şeyi mükemmel bir tasarımla yaratmaktadır. Gün boyunca ortalama 23.040 defa nefes alırız. Sürekli tekrarladığımız bu işlem sırasında burnumuz alınan havayı akciğerler için en uygun duruma getirir. Bu işi yaparken aynı anda çok önemli bir işlevi daha gerçekleştirir. Koku alır. Her nefes alışımızda hava olarak adlandırdığımız gaz karışımı burun deliklerinden içeri girer. Tek bir nefeslik hava milyar kere trilyon sayıda molekülden meydana gelir. Çıplak gözle göremeyeceğimiz kadar küçük olan koku tanecikleri de muazzam miktardaki molekülden oluşan bu grubun içinde yer alırlar. Soluk almamızın ardından burnun içindeki özel türbin kemikleri havanın bir kısmını koku alıcı bölgeye yönlendirir. Böylece koku molekülleri burnun boşluğunun üst bölümünde bulunan koku algılayıcı bölgeye varırlar. Burası burun deliklerinden yaklaşık olarak 7 cm içeride ve yukarıdadır. Koklamak istediğimiz bir çiçeği burnumuza yaklaştırıp derin bir nefes aldığımızda ise daha fazla koku molekülü koku bölgesine ulaşır. Çoğu insan olağanüstü bir kimyasal analiz tesisine sahip olduğunun farkında dahi değildir. İşte bu tesis burnun içindeki koku bölgesinde yer alır. Adeta bir kimya fabrikası gibi durup dinlenmeksizin çalışır, çevredeki kokuları tahlil eder. Biz günlük işlerimizi yaparken koku almak için hiçbir çaba göstermediğimiz sırada o faaliyet halindedir. Geceliğin uyku halinde olduğumuz zaman bile duman gibi zararlı bir kokuyu fark ederek hemen bizi uyarır. Söz konusu olan öyle benzersiz bir tesistir ki 10.000'den fazla kokuyu teşhis edebilir. Üstelik mükemmel bir doğruluk oranı ve duyarlılıkla çalışır. Kokunun kaynağını oluşturan koku molekülleri değişik şekil ve boyutlardadır ve diğer moleküllere kıyasla daha küçüktürler. Bahçedeki çiçeklerin etkileyici kokuları, leziz bir yemeğin çekici kokusu veya çürük bir meyvenin itici kokusu farklı moleküllerden oluşur. Burnumuzdaki kimyasal tesis tüm bu molekülleri kolaylıkla teşhis eder. Hatta aynı kimyasal formüle, yani aynı atomlara sahip molekülleri bile anında tanır. Bu denli benzerliğe rağmen burnumuz söz konusu iki molekülü rahatlıkla ayırt edebilir. Bunlardan birincisinin kimyon, ikincisinin ise nane benzeri koktuğunu bize bildirir. Burnun bilim adamlarını hayrete düşüren diğer bir özelliği de mükemmel duyarlılığıdır. Bir kokunun fark edilebilmesi için gereken en düşük konsantrasyon koku eşiği olarak adlandırılır. Burnumuzdaki analiz mekanizması akıl durduracak bir hassasiyete sahiptir. Bazı kokuların yoğunluğu havada trilyonda birden az olması durumunda bile hissedilir. Moleküller araştırıldıkça koku alma sisteminin harikaları da gün ışığına çıkmaktadır. Bizim tek bir koku olarak algıladığımız aslında çok sayıda farklı molekülün meydana getirdiği bir etkidir. Örneğin beyaz ekmek kokusu yaklaşık 70 değişik koku molekülünden oluşur. Kahvenin kokusunun da en az 150 ayrı kimyasal maddenin birleşiminin sonucu olduğu tahmin edilmektedir. Kaliteli bir parfüm 500 civarında farklı maddenin karışımından meydana gelir. Burnumuzdaki analiz mekanizması bize hissettirmeden oldukça küçük oranlardaki bu kimyasal maddeleri tahlil eder. Tüm işlemler koklamamızla kahve kokuyor yargısına varmamız arasındaki bir saniyeden çok daha kısa sürede olup biter. Şüphesiz sözü edilen gerçekler göz önünde bulundurulunca koku alma sistemindeki üstün yaratılış daha iyi anlaşılmaktadır. Televizyon seyrederken biri çıkıp yayının televizyon vericisinden kaynaklanmadığını, ekrandaki görüntülerin havada tesadüfen oluşmuş elektromanyetik dalgaların sonucunda meydana geldiğini söylese ne düşünürdünüz? Hatta bu kişi televizyonun da bir fabrika tarafından üretilmediğini, evinizdeki atom ve moleküllerden yıllar içinde kendiliğinden ortaya çıktığını iddia etse. Muhtemelen bu kişinin bir şaka yaptığını düşünür, söylediklerini kesinlikle ciddiye almazdınız. Bu kişinin ileri sürdüğü iddiasında kararlı olduğuna kanaatiniz geldiğinde ise söz konusu kişinin akıl sağlığını yitirmiş olduğuna karar verirdiniz. Çünkü ortada teknolojik bir tasarım söz konusudur. Televizyon, yayını almak için özel olarak üretilmiş bir cihazdır. Televizyon verici istasyonundan yapılan yayın da televizyonun yayını almasına yönelik olarak hazırlanır. Kısacası gerek televizyon, gerek yayın, gerekse ikisi arasındaki uyumun her detayı en ince ayrıntısına kadar planlanmıştır ve bu kompleks sistemde hiçbir tesadüfe yer yoktur. İşte evrimcilerin iddiası bundan daha akıl almazdır. Darwin ve takipçilerinin görüşünü şöyle özetlemek mümkündür. Evrimci mantığa göre sayısız koku molekülü ve moleküllerle burun arasındaki kusursuz uyum sözde rastlantılar sonucunda meydana gelmiştir. Bir başka deyişle atomlar tesadüf eseri bir araya gelerek yeryüzünde birbirinden çeşitli kokuları oluşturan molekülleri meydana getirmiştir. Aynı anda yine aynı atomlar bunların hepsini ayrı ayrı algılayabilecek ve algıladıklarından da yorum çıkarabilecek bir organ olan burnu tesadüfen geliştirmişlerdir. Ortada hiçbir plan, tasarım veya akıllı bir müdahale söz konusu değildir. Evrimcilere göre her şey şuursuz, kontrolsüz, rastgele olayların milyarlarca yıl içinde bir araya gelmeleriyle gerçekleşmiştir. Bunun sonucunda da mükemmel kusursuzlukta sistemler oluşmuştur. Biraz akıl ve sağduyu sahibi her insan söz konusu evrimci mantığındaki hezeyanı anlayabilir. Nitekim canlıların yaşamasını sağlayan sistemler incelendikçe evrimcilerin bu yanılgıları tüm açıklığıyla ortaya çıkmaktadır. Hiç şüphe yok ki burnumuzdaki sistem de koku almak için özel olarak yaratılmıştır. Etrafımızdaki her şey onları yaratan Allah'ın sonsuz ilminin bir göstergesidir. Koku alma işleminin gerçekleşmesi için gerekli olan koku alıcı hücreler aslında sinir hücreleridir. Temel görevleri koku moleküllerinin taşıdıkları mesajları alarak koku soğancığına taşımaktır. Toplam sayıları konusunda bilim dünyasında farklı görüşler vardır. Bazı araştırmacılar sayılarının 10 milyon, bazıları da 50 milyon civarında olduğunu belirtmektedir. Milyonlarca koku hücresi küçük bir posta pulu boyutlarındaki koku bölgesinde göz kamaştırıcı bir düzen içinde yerleşmiş durumdadır. Burada hemen akla şu gerçek gelir. Her türlü teknik imkanınız olsaydı ve sizden milyonlarca hücreyi yerli yerine koymanız istenseydi, bunu yapabilir miydiniz? Tabii ki böyle bir işi başarmanız mümkün olmazdı. Zaten bilim adamlarının yıllar süren araştırmalar sonucunda değil milyonlarca hücreyi düzenlemek, bu hücrelerin sayısını bile tespit edememiş olmaları bu gerçeği açıkça ortaya koymaktadır. Koku hücresinin kendi içinde dikkat çekici bir görev dağılımı vardır. Koku alıcı hücreler hem yapısal hem de işlevsel olarak birçok bölüme ayrılmıştır. Bu özel tasarım elektron mikroskobu görüntülerine göre yapılan çizimlerde daha ilk bakışta kendini belli eder. Koku hücresi başlıca 3 ana bölümden oluşur. Ortada hücre gövdesi, bir ucunda silya isimli tüycükler, diğer ucunda da akson isimli bir uzantı bulunur. Hücre gövdesi pek çok karmaşık hücresel işlemin gerçekleştiği, akson elektrik sinyalinin taşındığı, tüycükler de koku molekülleriyle temasın kurulduğu bölgelerdir. Hücrenin bir ucundaki koku tüycüklerinin sayıları 10 ile 30 arasında değişir. Uzunlukları milimetrenin onda biri kadardır. Koku tüycüklerinin burnun diğer bölgelerindeki benzerlerinden farkı, hareket etmemeleri ve koku reseptörlerine sahip olmalarıdır. Diğer bir deyişle koku tüycükleri vücuttaki diğer tüycüklerden farklı, tamamen kendilerine özgü bir yapıdadırlar. Koku tüycükleri reseptörler için bir iskelet oluşturma görevini de üstlenirler. Dikkat edilirse tüycüklerin dizaynı olabilecek en verimli modeldir. Böylece küçücük bir bölgede koku moleküllerinin reseptörlerle iletişim kuracağı geniş bir alan ortaya çıkmıştır. Ayrıca son araştırmalar göstermiştir ki her koku hücresinde 1000 değişik koku reseptörü türünden sadece biri bulunur. Burada göz önünde bulundurulması gereken önemli bir gerçek vardır. Tüycük ifadesi dinleyicide basit bir yapıyı çağrıştırabilir. Oysa bu tanımlama sözü edilen yapının sadece şeklini tasvir etmektedir. Gerçekte koku tüycükleri eşi benzeri görülmeyen olağanüstü bir haberleşme teknolojisine sahiptirler. Mukus içinde eriyen koku molekülleri koku tüycüklerindeki özel alıcılarla birleşirler. Koku molekülü ile alıcı arasındaki ilişkinin anahtar kilit uyumuna benzediği düşünülmektedir. Moleküler detayları henüz tam anlamıyla çözülemeyen karmaşık işlemler sonucunda koku alıcı hücrede bir sinyal oluşur. Bu aşamada birçok protein ve enzim üzerlerine düşen görevleri aksatmadan yerine getirir. Koku alıcı hücrelerin koku moleküllerinin taşıdığı mesajları elektrik sinyallerine dönüştürmesi oldukça karmaşık bir işlemdir. Günümüzde koku alıcı hücrelerdeki haberleşme ağlarının sadece ikisi bilinmektedir. Minicik hücrelerdeki haberleşme göz kamaştırıcı bir tasarım ürünüdür. Koku hücrelerinin bir ucunda bunlar olurken, diğer ucundaki aksonlarda da şaşırtıcı işlemler meydana gelmektedir. Hücrede açığa çıkan sinyal, akson yoluyla koku soğancığına taşınır. Beynin ön bölümündeki koku soğancığına ulaşmak için 10 ile 100 arasında akson bir demet oluşturur ve topluca elek kemiğinin içinden geçer. Hemen dikkatimizi çeken, elek kemiğinin koku sinirlerinin geçişine olanak tanıyan delikli yapısıdır. Kafatasının bu bölümündeki tasarım, koku almadaki pek çok detaydan sadece biridir. Aksi takdirde sinirlerin birbirleriyle bağlantı kurmaları dolayısıyla koku almak imkansız hale gelecekti. koku sistemini oluşturan tüm ayrıntıların olması fakat kemiğin geçit vermemesi durumunda bile koku alamayacaktık. Hiç şüphe yok, söz konusu sistemdeki her detayın olmazsa olmaz bir önemi vardır. Bu gerçekleri tek bir cümleyle özetlemek mümkündür. Koku hücresindeki kusursuz haberleşme, hücredeki özel tasarımın sonucudur. Bu tasarım da yaratılıştaki görkemin sınırsız delillerinden biridir. Koku soğancığı beynin ön bölümünde koku bölgesinin ve kafatasını oluşturan kemiğin hemen üzerinde yer alır. İki koku bölgesine karşılık iki de koku soğancığı bulunur. Her birinin büyüklüğü bir bezelye tanesi kadardır. Ancak bu küçüklüğüne rağmen yaptığı işler bakımından dev bir haberleşme merkezine veya üssüne benzetilebilir. Koku alıcılardan gelen tüm sinyaller önce bu merkezde toplanır. Milyonlarca bilgi yeniden düzenlenir ve buradan da yorumlanması için özel koku sinirleri kanalıyla beyindeki çeşitli merkezlere gönderilir. Yani bu minik organ, milyonlarca koku hücresi arasındaki kusursuz koordinasyonun yürütüldüğü yerdir. Soğancığa haber getirenler koku alıcı hücrelerdir. Soğancıktan aldıkları mesajları beyne taşıyanlarsa mitral hücrelerdir ve yetişkin bir insandaki sayıları 50 bin civarındadır. Söz konusu iki grup hücre arasındaki iletişim, soğancıkta yer alan ve glomerulus denilen haberleşme birimlerinde kurulur. Milyonlarca koku hücresinden gelen mesajlar on binlerce mitral hücreye aktarılmaktadır. Milyonlarca bilgi, bir saniyenin binde birkaçı gibi zaman aralıklarında ve hatasız bir şekilde hücreler arasında yer değiştirmektedir. Dahası, her bir alıcıdan gelen bilgilerin koku soğancığında toplanması, yeniden düzenlenmesi ve organize edilmesi sonucunda koku duyarlılığı daha da artmaktadır. Yani eskisinden daha mükemmel bir sonuç elde edilmektedir. Buradaki hatasız iletişimin ne anlama geldiğini şöyle tasvir edebiliriz. Belirli bir bilginin 1 milyon telefon hattıyla taşındığını ve bu hatların sayısının bir santralde aniden 1000'e indirildiğini varsayalım. Böyle bir geçiş durumunda orijinal bilgilerde bir kayıp veya hata olmaması düşünülemez. Ne kadar gelişmiş teknoloji kullanırsanız kullanın, bunu önlemeniz mümkün değildir. Ancak koku hücreleri aynı şartlar altında aynı görevi yaşadığımız sürece kusursuz olarak yapmaya devam ederler. Bu benzetmede de açıkça görüldüğü gibi koku soğancığındaki mesaj nakli hayranlık uyandıracak bir tasarımın sonucudur. Yapılan son araştırmalar koku soğancığındaki birçok tasarım harikasının ortaya çıkmasını sağlamıştır. Koku hücrelerinin koku soğancığındaki haberleşme birimleriyle kurdukları bağlantılar çok büyük bir düzen içinde gerçekleşir. Her koku alıcı hücrenin gideceği glomerulus bellidir. Koku bölgesinin farklı bölgelerinden gelen milyonlarca koku hücresinin her biri 2000 glomerulus arasından kendilerine özel olana gelir. Dikkat edin, milyonlarca hücrenin her biri 2000 seçenek arasından kendileri için tam doğru olanı bulur. Bu durum tesadüflerin arkasına sığınmaya çalışan evrimcilerin hayallerini bir kez daha alt üst etmektedir. Örneğin İstanbul gibi büyük bir şehrin telefon ağını gözümüzün önüne getirelim. Milyonlarca telefonun bağlı bulunduğu böyle bir şebeke kendiliğinden oluşabilir mi? Telefonların bağlı bulunduğu merkezler, yani telefon santralleri tesadüfen meydana gelebilir mi? Hatta evrimcilerin iddia ettikleri gibi gereken her türlü malzemenin ham maddesinin bir araziye yığıldığını ve milyonlarca sene beklediğini düşünelim. Peki bu şekilde söz konusu haberleşme ağının kusursuz olarak oluşması mümkün müdür? Bu soruların yanıtları gayet açıktır. Ne kadar beklerseniz bekleyin, değil şehrin telefon şebekesi tek bir telefon hattı bile ortaya çıkmaz. Zira telefon şebekesi bir tasarım ve mühendislik eseridir. Hassas ölçü ve hesaplarla planlanmış, düzenlenmiştir. Bunun dışındaki her açıklama safsatadan ibarettir. Aynı şekilde koku soğancığının son derece kompleks yapısını kör tesadüflerle açıklamaya kalkışmak da ileri derecede saçmalamaktır. bu kusursuz sistemi var eden, her türlü detayını insanlara bir nimet ve lütuf olarak yaratan, alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Aksini iddia edip, bu sistemdeki mükemmel tasarımı başıboş ve kör tesadüflere bağlayan kişiler içinse artık söylenebilecek bir söz kalmamıştır. Çünkü yaratılış gerçeği tüm delilleriyle apaçıktır. Böyle bir iddiada bulunan kişinin vicdanı körelmiş, akıl ve mantığı tamamen devreden çıkmış, kendini gerçekleri kabul etmemeye şartlandırmıştır. Kehf suresinin 37 ve 38. ayetlerinde iman edenlerin bu anlayışa sahip insanlara şu şekilde hitap ettikleri bildirilir. Seni topraktan, sonra bir damla sudan yaratan, sonra da seni düzgün bir adam kılan Allah'ı inkar mı ettin? Fakat o Allah benim Rabbimdir ve ben Rabbime hiç kimseyi ortak koşmam. ...90'lı yıllarda araştırmacılar burnumuzda 1000 civarında değişik koku alıcısı bulunduğunu saptamışlardır. Bu durum bilim adamlarını oldukça şaşırtmıştır. Çünkü koku alma sistemindeki alıcı çeşitliliğinin görme, işitme ve tad alma sistemlerindekilere kıyasla kat kat fazla olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca zaten pek çok bilinmeyenle dolu olan sorular listesine yenileri eklenmiştir. İlk anda akla gelen sorulardan biri şöyledir. Nasıl olur da sadece 1000 değişik alıcıyla 10.000'den fazla farklı kokuyu algılayabiliriz? Bu sorunun yanıtını araştıran Amerikalı ve Japon uzmanlar 1999 yılında koku sisteminin çalışma sistemi hakkında bazı önemli bulgular elde ettiler. Bu araştırmanın sonuçlarına göre bir koku alıcısı çeşitli koku molekülleriyle bağlantı kurabilmektedir ve bir koku molekülü değişik koku alıcılarını harekete geçirmektedir. Çalışmaların sürdürülmesiyle koku sistemindeki özel bir mekanizmanın varlığı gün ışığına çıkarılmıştır. Sözü edilen araştırmacılardan biri olan Linda Book'un ifadesiyle bu mekanizma özel bir alfabedir. Bilindiği gibi günlük hayatta kullandığımız kelimeler ve cümleler harflerden meydana gelir. Söz gelimi diğer insanlarla iletişim kurmak için Türk alfabesindeki 29 harfi kullanırız. Harfler tek başlarına herhangi bir anlam ifade etmezler. Ancak belirli biçimlerde dizilirlerse ortaya anlamlı bir bütünlük çıkar. Benzer bir şekilde koku alma sisteminde de alıcılardan oluşan bir alfabe kullanılmaktadır. Diğer bir deyişle 1000 değişik alıcı 1000 farklı harfi temsil eder. Koku bölgemizde her kokunun karşılığı olan bir alıcı yoktur. Bunun yerine farklı koku molekülleri belirli alıcıları uyarırlar. Bunlar da koku soğancığındaki belirli glomerulusları harekete geçirirler. Meydana gelen kokuya özel kombinasyonsa kokunun kodunu oluşturur. Söz gelimi A kokusu, koku soğancığındaki 23, 246, 456, 799 numaralı, B kokusu ise 382, 573, 684, 812, 1245 numaralı haberleşme birimlerini uyarır. İşte bu iki farklı kodlama beyindeki koku bölgesinde iki ayrı koku olarak algılanır. Küçük bir matematiksel hesap milyonlarca değişik kokuyu ayırt edebilen bir mekanizmaya sahip olduğumuzu gösterir. Örneğin mutfak vanilya kokuyor cümlesinin anlamlı olmasının nedeni, alfabemizdeki harflerin belirli bir dizilimle yan yana gelmeleridir. Aynı şekilde mutfaktaki kokunun vanilya kokusu gibi bir anlam ifade etmesi de alıcıların ve glomerulusların belirli bir şekilde uyarılmasıyla gerçekleşir. Beyinde bulunan koku alma merkezi, farklı koku alıcılarından gelen mesajları toplu olarak değerlendirir. 1000 değişik alıcının birbirleriyle uyumuna göre koku olarak tanımladığımız algı oluşur. Yani her alıcı aslında bir mozaiğin parçasıdır ve koku mozaiğin tüm parçalarının yerleşmesinden sonra ortaya çıkmaktadır. Profesör Levingbell, alıcıların belirli kombinasyonlarda birleşerek beyinde koku algılarını doğurmalarını, harflerin kelimeleri, notaların müzik eserlerini meydana getirmelerine benzetir. Elbette her yeni bilimsel gelişme gibi söz konusu keşif de evrimciler açısından büyük bir hüsrandır. Zira harflerden Shakespeare'in bir eserinin veya notalardan Mozart'ın bir bestesinin tesadüfen oluşması olanaksızdır. Bunlarla kıyaslanmayacak kadar kompleks bir işlem olan koku sistemi alfabesiyle kokuların tesadüfen meydana gelmesi de imkansızdır. Hatta imkansız kelimesi bile bu durumu tanımlamakta yetersiz kalır. Kaldı ki evrimcilerin koku alıcılarının rastlantılarla oluştuğuna inanmaları bile onları içinde bulundukları zor durumdan kurtarmamaktadır. Çünkü bunlar yaklaşık 1000 kadar gen tarafından kontrol edilmektedir. Daha açık ifade etmek gerekirse, koku alıcıları söz konusu genlerde daha önceden kodlanmış bir plan doğrultusunda üretilirler. Ve koku alıcı genleri 20. kromozom ve Y kromozomu hariç tüm kromozomlara dağılmış durumdadır. Tek bir koku alıcısına ait genetik kodlamanın dahi kendiliğinden veya tesadüfler neticesinde oluşması mümkün değildir. Şöyle düşünün, 20. yüzyıldan önce yaşamış ve bilgisayar nedir bilmeyen, akıllı ve şuurlu tüm insanlar toplansalar da sıradan bir bilgisayar programını yazamazlar. O halde kör ve şuursuz atomların, çiçeklerin, meyvelerin ve sayısız kimyasal maddenin kokusunu algılayacak alıcıların genetik şifrelerini yazmaları beklenebilir mi? Şüphesiz ki hayır. Koku alıcıları, koku hücreleri, koku alma sistemi ve bunları kontrol eden genler, onları yaratan bir yaratıcı olmadan asla var olamazlar. Bu yaratıcı, göklerin, yerin ve bu ikisi arasında olan her şeyin Rabbi olan Allah'tır. Koku sinir hücrelerini diğer nöronlardan ayıran önemli bir özellik vardır. Beynimizdeki 100 milyar nöron hayatımız boyunca yenilenmezken, burnumuzdaki koku alıcı hücreler ortalama olarak 45 gün yaşar. Bu sürenin sonunda ölenlerin yerlerini yenileri alır. Yeni koku hücrelerinin inşa edildiği yer de koku bölgesindeki bazal hücrelerdir. Bazal hücreler adeta koku hücresi fabrikası gibi çalışır, sürekli ve düzenli üretim yaparlar. Kafanın şiddetli bir darbe aldığı bazı durumlarda koku sinirleri kafatasını oluşturan kemiklerden elek kemiğinin arasında sıkışıp kopabilirler. Eğer meydana gelen tahribat büyük değilse yeni hücreler hemen görevi devralırlar ve böylece olası bir koku alma kaybı önlenir. Birçok vakada koku duyusunun yeniden kazanıldığı gözlenmiştir. Peki nasıl olur da yeni hücreler yerleşmeleri gereken yerleri hiç şaşırmadan, hata yapmadan bilirler? Nasıl olur da koku bölgesindeki tam hedeflerine ulaşırlar? Nasıl olur da yeni koku alıcıları eskilerin koku molekülleriyle kurdukları iletişimi hiçbir kayba ve hataya yer vermeden aynen sürdürürler? Nasıl olur da alıcılarla koku soğancığı arasındaki haberleşme ağı eksiksiz ve hatasız bir şekilde tekrar kurulur? Bu ve benzeri soruların yanıtları bilim dünyasında büyük bir merak ve araştırma konusudur. Şu anda bilinen hücreler arasındaki göz kamaştırıcı mekanizmaların varlığı, bilinmeyense söz konusu mekanizmaların detaylarıdır. Dikkat edin, yaklaşık olarak her 45 günde bir milyonlarca koku hücreniz tamamen değişir. Ancak siz gülün kokusunu yine gül olarak, portakalın kokusunu portakal olarak algılarsınız. Koku hücrelerindeki devir teslim sırasında herhangi bir hata olsaydı birçok kokuyu yanlış algılayabilir veya fark edemeyebilirdiniz. Oluşacak muhtemel bir karışıklığı düzeltmeniz de mümkün olamayacağı için koku duyunuz sizi sürekli yanıltır ve büyük bir sıkıntı kaynağı olabilirdi. Ancak böyle bir şey asla olmaz. Yeni sinir hücreleri görevlerini eksiksiz sürdürürler. Burada oldukça şaşırtıcı olan diğer bir noktada yeni koku sinirlerinin koku soğancığına giden yolu hatasız bulabilmeleridir. Ancak unutmayın, burunda ve beyinde herhangi bir yön levhası yoktur. Yeni hücrelerin yol sorup öğrenebilmeleri de söz konusu değildir. Koku sinirlerindeki bağlantıların hayatımız boyunca hiçbir hataya yer vermeyecek şekilde yenilenmesinin olasılık hesaplarıyla açıklanması da mümkün değildir. Milyonlarca koku sinirinin aralarındaki bağların tesadüfen kurulduğu şeklindeki bir iddia ise safsatadır. Bu iddianın İstanbul gibi büyük bir şehrin telefon sistemini oluşturan kabloların rüzgar, şimşek ve rastlantılarla hatasız döşenmesi iddiasından hiçbir farkı yoktur. Hiç şüphesiz bunlar sonsuz bir ilim ve kudret sahibi olan Rabbimizin kusursuz yaratışının ve eşsiz sanatının birer delilidir. Koku sistemini oluşturan her bir parça, her bir hücre, her bir molekül ve her bir atom her zaman ne yapacağını bilmektedir. Her biri yaratıldığı ilk günden itibaren onu yaratan sonsuz ilim ve akıl sahibi Allah'ın ilham ettiği şekilde hareket etmektedir. Allah onlara nasıl hareket etmeleri gerektiğini tüm detaylarıyla an be an bildirmektedir. Bu gerçek Talak suresinin 12. ayetinde şöyle bildirilir. Allah yedi göğü ve yerden de onların benzerini yarattı. Emir bunların arasında durmadan iner. Sizin gerçekten Allah'ın her şeye güç yetirdiğini ve gerçekten Allah'ın ilmiyle her şeyi kuşattığını bilmeniz, öğrenmeniz için. Yemek kokularının yoğun olduğu bir lokantaya girdiğinizde bu kokuları hemen algılarsınız. Aradan kısa bir süre geçtikten sonra ise ortamdaki ağır kokuları fark etmez olursunuz. Oysa koku miktarında herhangi bir azalma olmamıştır. Ancak siz lokantadaki kokuya alışmışsınızdır. Kokunun değişmemesine rağmen kokuya karşı duyarlılığın değişmesine neden olan adaptasyon denilen özel bir mekanizmanın devreye girmesidir. Bu mekanizmanın ne kadar önemli olduğunu şöyle ifade edebiliriz. Yoğun kokuların bulunduğu bir ortamda çalışanları, örneğin sözü edilen lokantanın mutfağındaki aşçıları ele alalım. Eğer aşçıların ortamın kokusuna karşı duyarlılığı azalmasaydı, böyle bir durum oldukça rahatsızlık verici olurdu. Aynı zamanda sürekli meşgul durumdaki koku alıcıları, mutfaktaki bir tehlikeyi, mesela bir gaz kaçağının kokusunu hissetmeyebilirdi. Koku adaptasyonu alanındaki araştırmalarıyla tanınan Frank Zufall, bu işlemin kompleks mekanizmalar içerdiğini belirtmektedir. Öyle ki moleküler düzeydeki karmaşık işlemlerin detayları henüz çözülememiştir. Koku alıcı hücrelerde en az 3 farklı adaptasyon mekanizması olduğu düşünülmektedir. Ek olarak beyinde de duyu organlarından gelen bilgileri gözden geçiren, ileten veya durduran merkezler olduğu kabul edilmektedir. Peki karbon, azot, oksijen gibi atomlardan oluşmuş koku alma ve beyin hücreleri, detayları hala anlaşılamayan bu adaptasyon sistemini nasıl meydana getirmiş ve geliştirmiş olabilirler? Şuursuz hücreler hangi bilginin işleme konulacağına, hangisinin konulmayacağına nasıl karar verebilirler? Ne zaman devreye girmeleri, ne zaman devre dışı kalmaları gerektiğini nasıl bilebilirler? Sizin müdahaleniz dışında sizin adınıza en doğrusunu nasıl yapabilirler? Düşünen insanlar için soruların yanıtı açıktır. Koku almadaki bu adaptasyon sistemi, evrenin her noktasında görülen üstün tasarım, kusursuz plan ve mükemmel düzenlemenin sınırsız örneklerinden biridir. Ve hiç kuşkusuz böylesine harika bir düzende şansa asla yer yoktur. Vücudumuzdaki bu kusursuz sistemlerin her bir parçası, tesadüflerle ya da rastlantılarla açıklanamayacak kadar mükemmel bir yaratışın delilidir. Her biri Allah'ın eşsiz yaratma ilminin örneklerindendir. Koku alma duyusuyla hafıza birbirlerine sıkı sıkıya bağlıdır. Çevremizdeki kokuları yabancılık çekmeden tanımamızın nedeni bir koku hafızasına sahip olmamızdır. Her türlü koku özel bir kodlamayla koku belleğinde arşivlenir. Bir kokuyla karşılaştığımız anda bu arşive başvurularak koku tahlil edilir. İlk defa duyumsadığımız, hafızamızda bilgileri bulunmayan bir koku da diğer kokulara benzetilerek yorumlanır. Nitekim böyle bir belleğimiz olmasaydı bir kokuyu tanımlamak imkansız hale gelecekti. Kokuyla hafızanın ilişkisi bu kadarla da sınırlı kalmaz. Çünkü kokular kendileriyle bağlantılı olarak geçmişte yaşanan bazı olayları da aklımıza getirirler. Yolda yürürken rastladığımız tanıdık bir parfüm kokusu bize o parfümü kullanan arkadaşımızı hatırlatır. Bir yemek kokusu seneler öncesine ait eski bir olayı zihnimizde canlandırabilir. Aynı koku bir insanda güzel hisler uyandırırken bir başkasında hoşa gitmeyen duygular oluşturabilir. Peki kokuların yıllar boyunca ve algılandığı sırada hissedilen duygularla birlikte saklandığı yer neresidir? Binlerce farklı kokuya ilişkin bilginin depolandığı ve oldukça büyük bir kapasiteye sahip olduğu anlaşılan koku bilgi bankası nerededir? Bu soruların yanıtları henüz kesin olarak verilememiştir. Bununla birlikte kokulara ilişkin bilgilerin beyindeki hipokampus ve amigdala bölgelerinde toplandığı düşünülmektedir. Bu konuda yapılan araştırmaların ortaya koyduğu sonuçlar açıktır. Koku belleğiniz ciddi bir hastalık veya kaza geçirmediğiniz takdirde yaşadığınız sürece size koku bilgi bankası gibi hizmet verir. Üstelik durağan değil, dinamik bir yapıya sahiptir. Edinilen yeni tecrübelere göre sürekli olarak kendini yeniler. Hayatınızda ilk defa kokladığınız bir kimyasal maddeyle ilgili veriler hafızanıza kaydedilir. Böylece daha sonraki karşılaşmanızda söz konusu kokuyu rahatlıkla tanımlarsınız. Ayrıca koku belleğini görsel ve işitsel hafızadan ayıran önemli bir nokta vardır. Kokuya ilişkin bilgilerin diğerlerine göre daha uzun süreler boyunca kalıcı olduğu anlaşılmıştır. Bir kokuyu algılamanızla birlikte birçok anınızın da canlanması işte bu nedenledir. Yalnız dikkat edin, koku belleğini oluşturanlar proteinlerden oluşan hücrelerdir. Bu hücreler geniş bir arşiv kurmakta ve yeni kokulara göre sözü edilen arşivi geliştirmektedirler. Küçük bir kıyas yapalım. İnsanlığın en önemli buluşlarından biri olarak kabul edilen bilgisayarınız bile kendiliğinden güncelleşmez. Siz yeni programlar yüklemediğiniz sürece eskileri olduğu gibi kalırlar. Koku bellek hücrelerinin arşivcilik özelliği de kendi kendine ortaya çıkmamıştır. Onları yaratan Allah'tır. Onlardaki üstün tasarım da Allah'ın rahmet ve ilim bakımından her şeyi kuşatıp sarmasının sayısız delillerinden biridir. Bir fırından gelen taze ekmek kokusu, bir pastaneden yayılan çörek kokusu, bir aktardan gelen baharat veya yeni çekilmiş kahve kokusu insanların çok hoşuna gider. Söz konusu kokular o kadar çekicidirler ki bizi ekmeği, çöreği veya kahveyi tatmaya sevk ederler. Hatta bazı durumlarda ağzımızdaki tükürük bezleri faaliyete geçer ve tad almamız için gerekli olan tükürüğü salgılarlar. Koku duyarlılığımız tad almadan 1000 kere fazla olduğu için kokuların besinlerin tadını almada önemli bir rolü vardır. Kokuyla tad alma duyularımız arasındaki ilişki bu kadarla da sınırlı kalmaz. Yediğimiz herhangi bir şeyin tadını algılamak için koku duyusuna da ihtiyacımız vardır. Diğer bir deyişle kokusunu almadan besinlerin tadını da tam olarak anlayamayız. Bir yemeği lezzetli kılan onun tadının ve kokusunun birleşiminin bizde bıraktığı güzel izlenimdir. Hatta araştırmacılar tadın %75'i kokudur diyerek konunun önemini vurgularlar. Bilindiği gibi yiyecek ve içeceklerin iştah açıcı kokularının algılanması insanı yeme ve içmeye teşvik eder. Nitekim bir hastalık veya kaza sonucunda koku alma duyularını yitirenlerin yemek istemedikleri de gözlenmiştir. Grip ya da nezle olduğunuz dönemleri hatırlayın. Böyle zamanlarda yediklerinizin tatsız tuzsuz gelmesinin sebebi koku moleküllerinin koku alıcılarına ulaşamaması, dolayısıyla koku alma duyunuzun geçici olarak kaybolmasıdır. Şöyle bir deney de konuyu anlamada yardımcı olabilir. Gözlerini bağladığınız ve burnunu tıkadığınız bir arkadaşınızdan önce bir dilim patates, sonra da bir dilim elmayı dilinin üzerinde tutmasını rica edin. Bu durumda arkadaşınız hangisinin patates, hangisinin elma olduğunu söyleyemez. Çünkü her ikisi de hafif tatlı bir etki uyandırır. Arkadaşınızın doğru yanıt verebilmesi ancak parçaları ağzında çiğnemesiyle mümkün olur. Çünkü çiğnemeyle birlikte uçucu koku tanecikleri ağzın arkasındaki boşluktan burundaki koku alma bölgesine ulaşacak, böylece neyin patates, neyin elma olduğu anlaşılacaktır. Burada dikkat çekici bir nokta, ağız ve burnun insan vücudundaki ideal konumlarıdır. İnsan bedeninin bu iki uzvu birbirlerine yakındır. Burundaki koku alma bölgesi de bir hava kanalıyla ağız boşluğuna bağlıdır. Peki böyle bir bağlantı veya söz konusu yakınlık olmasaydı veya koku alıcıları vücudun başka bir bölümünde yer alsaydı ne olurdu? Bu cümlede veya ile başlayan daha pek çok alternatif sayılabilir. Ancak sorunun cevabı bellidir. Mevcut konumun dışındaki herhangi bir durumda tad alma duyusu büyük ölçüde kaybolurdu. Kısacası ağız, burun ve koku alıcı bölge tam olmaları gereken şekilde ve tam olmaları gereken yerde yaratılmışlardır. Şüphesiz tat ve koku alma organları ve duyuları arasındaki işbirliği özel bir tasarım sonucudur. Şuur sahibi insanların aralarında anlaşıp ortak bir amaç doğrultusunda çalışmaları gayet doğaldır. Ancak akıl ve bilinçten yoksun milyarlarca hücrenin kusursuz bir uyum içindeki birlikteliği ise tek bir şekilde açıklanabilir. Bunları yaratan, insanların hizmetine veren ve her an kontrol altında tutan alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Hayatımızın hemen her anında değişik kokularla muhatap oluruz. Hatta kokular dünyasında yaşadığımız söylenebilir. Çevremizdeki çiçeklerden, besinlerden, hayvanlardan, sanayi ürünlerinden, bakterilerin neden olduğu oluşumlardan ve diğer insanlardan kaynaklanan kokular bizi çepeçevre sarar. Binlerce çeşitten oluşan kokular dünyasına baktığımızda oldukça dikkat çekici ve ilginç bir nokta göze çarpar. Zevklerimizle kokular arasında çok önemli bir denge ve uyum vardır. Kısacası bize yararlı olan maddelerin kokuları hoşumuza gider. Bize zararlı olanlarsa kokularıyla bizi iterler. Koku ve koku alma duyumuz birçok konunun düşünülmesine vesile olur. Vücudumuza faydalı olan gıdalardan gelen kokular bizde hoşnutluk duygusu uyandırırlar ve o maddelere karşı ilgi duymamıza yol açarlar. Karnımız aç durumdayken pişen yemeğin kokusu bizi yemek yemeye teşvik eder. Böylece hem yemekten zevk alırız hem de bedenimizin ihtiyaçlarını karşılamış oluruz. Öte yandan vücudumuz aldığımız maddeleri sindirmekle meşgulken ve yeni bir besine gereksinim duymazken yemek kokusu bize pek de cazip gelmeyecektir. Kötü koku olarak nitelendirdiğimiz kokuların kaynakları ise genellikle bizim için zararlı olan maddelerdir. Zehirli kimyasal maddeleri fena kokularından rahatlıkla tanıyabiliriz. Çürümüş bir meyvenin veya bozulmuş bir yemeğin etrafa yaydığı dayanılmaz kokular insanları tehlikeye karşı uyarırlar. Kokulardaki söz konusu düzenlemenin insan sağlığı açısından hayati bir önemi olduğu tartışılmazdır. Genel bir kaide olarak tehlikeli veya zararlı maddeler kötü kokarlar ve böylece hemen ayırt edilirler. Örneğin maydanoz, zehirli olan baldırana görünüş olarak çok benzer. Fakat kokuları birbirlerinden tamamen farklıdır. Maydanozun kendine has çekici bir kokusu, baldıranınsa son derece rahatsız edici kötü bir kokusu vardır. Bu sistem olmasaydı baldıranı maydanoz zannederek yiyebilir veya zehirli bir kimyasal bileşimi meyve suyu sanarak içebilirdik. Yaşadığımız her gün zehirlenme tehlikesiyle iç içe yaşardık. Buna önlem olarak da herhalde elimizde neyin faydalı, neyin zararlı olduğunu açıklayan listeler ve kitaplarla dolaşmak zorunda kalırdık. Kainatın her noktasında görülen hassas dengeler, koku alma sisteminde de kendilerini belli ederler. Her canlının koku alma kapasitesi bulunduğu ortama ve ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak düzenlenmiştir. İnsanı ele alalım. Eğer koku alma duyarlılığımız daha az olsaydı bizim için tehlike oluşturan durumları fark edemeyebilirdik. Koku alma duyumuz bir köpekteki kadar güçlü olsaydı her an dikkatimizi dağıtan ve oldukça rahatsızlık veren durumlar ortaya çıkardı. Söz konusu dengeler koku moleküllerinin yapılarında da görülebilir. Örneğin normal şartlarda bize güzel gelen bir koku yüksek konsantrasyonda olduğunda hoşumuza gitmez. Örnek olarak bitkilerin kokuları bahçede oldukça etkileyicidir ama aynı bitkilerden yapılan ağır bir esans rahatsız edicidir. Bu da onların insan için ideal oranda yaratıldıklarının bir göstergesidir. Kokuyla ilgili her detayın insan yaşamı için özel olarak yaratıldığı ve Allah'tan bir nimet olduğu açıktır. Bu nimetin büyüklüğünü anlayabilmek için bir anlığına halihazırdaki sistemin tam aksini varsayalım. Doğadaki birçok yiyecek bizim için hayati önem taşımasına rağmen kötü hatta iğrenç kokulara sahip olabilirdi. Bir düşünün, su benzin gibi, ekmek küflenmiş bir yiyecek gibi, peynir de atık madde gibi koksaydı neler olurdu? Ne kadar aç ve susuz olursak olalım, bunları yemek ve içmek bir hayli azap verirdi. Hatta en sevdiğimiz yiyecekleri yemek, tiksindirici kokuları nedeniyle bir ızdıraba dönüşür ve katlanılmaz bir hal alırdı. Doğduğumuzdan beri birlikte yaşadığımız kokular, gaflet içindeki insana doğal ve kendiliğinden meydana gelmiş gibi görünebilir. Az önce anlattığımız detayları derin bir şekilde düşünenlerse apaçık gerçeği fark etmekte gecikmeyeceklerdir. Gereksinim duyduğumuz yiyecekleri ve bitkileri sahip oldukları çekici kokularla birlikte yaratan Rahman ve Rahim olan Allah'tır. Sınırsız ihsan ve lütuf sahibi olan Rabbimiz, vücudumuzun her sisteminde olduğu gibi koku almayı da bizim rahatımıza uygun olarak yaratmıştır. Sonsuz merhameti ve şefkatiyle bize faydalı olan şeyleri sevdirmiş, zararlı olanları çirkin göstermiştir. Bize düşen kokladığımız güzel kokuları Allah'ın yarattığını ve bizlere lütfettiğini düşünüp şükretmektir. Bu güzel davranışı gösterenler Allah dilerse söz konusu nimetlerin asıllarına sürekli olarak cennette kavuşacaklardır. Allah'ın nimetlerini yalanlayıp nankörlük edenlerse cehennemde kendileri için özel olarak hazırlanmış irin ve kan karışımını, darı dikenini ve kaynar suyu bulacaklardır. Bunlar Kur'an'da belirtilen ve kesin olarak gerçekleşecek ilahi vaatlerdir. İnsan eğer gerekli önlemleri almazsa, kısa bir süre aç kaldığında, biraz hızlı yürüdüğünde ya da günlük işlerini yapmak için hareket ettiğinde bedeninde hoş olmayan kokular oluşabilmektedir. Hiç hareket etmese bile banyo ve bakım yapmadığı takdirde kısa zamanda ayağından saçına kadar bütün vücudunda kirlenme olur ve bu da istenilmeyen kokulara sebep olur. Elbette evrendeki her şeyin belirli bir yaratılış amacı olduğu gibi insan bedeninde oluşan bu kötü kokuların da birçok hikmeti vardır. Eğer Allah dileseydi koku alma duyusunu kötü kokuları algılamayacak şekilde yaratabilirdi veya her kokuyu insanın hoşuna gidecek biçimde var edebilirdi. Peki sözü edilen beğenilmeyen kokuların yaratılış hikmetleri neler olabilir? Şüphe yok ki bunlar insan için birer acizlik ve eksikliktir. İnsan bedenine ait bu tür eksiklikler insanın kendisinin eksik yaratıldığını, her türlü kusurdan münezzeh olanınsa sadece Allah olduğunu düşünmesine vesile olur. Rabbimizin yüceliğini ve ona muhtaç olduğunu daha iyi kavrar. İnsan ne kadar bakım yaparsa yapsın, kısa süre sonra tekrar temizlenmek ihtiyacı hissedecektir. Çünkü çıplak gözle görülmeyen bakterilerin devreye girmesiyle kısa sürede yine rahatsız edici kokular oluşmaya başlayacaktır. Bu durum dünyanın geçici ve kusurlu, ahiretin ise sonsuz ve eksiksiz olduğunu hatırlatır. Dünyanın aldatıcılığına kanmanın telafisinin mümkün olmadığını akla getirir. Hiçbir kötü kokunun bulunmadığı ve müminlerin yepyeni bir yaratılışla yaratılacakları ebedi cennet yurdunu düşünmeye vesile olur. Ayrıca inkarcılar için özel olarak hazırlanmış cehennemdeki kötü kokuların ne kadar dayanılmaz olacağı kıyas yoluyla daha iyi anlaşılır. Kötü kokuların hatırlattığı diğer bir gerçek de insanın ne böbürlenecek ne de kibirlenecek bir fiziksel üstünlüğünün olmadığıdır. İnsan acizdir, türlü eksiklikleri vardır ve bu acizliklerini ortadan kaldırmak için ne kadar çaba sarf ederse etsin başarılı olamayacaktır. En güzel insan da, en başarılı iş adamı da ya da en üstün zekalı bilim adamı da aynı acizliklerle karşı karşıyadır. Hemen hatırlatalım. Çamurlu topraktan çıkan, rüzgar, yağmur ve toza karşı korunağı olmayan güller tertemiz, kelimelerle tarif edilemeyecek kadar çekici kokarlar. Güzel kokulu bitkiler her türlü olumsuz hava şartına açık olmalarına rağmen özel bir temizlik gerektirmezler. Çünkü Allah onları özel bir yaratılışla, hayranlık uyandıracak biçimde yaratmıştır. Öyle ki güzel, temiz ve bakımlı bir şeyi tarif ederken onu çiçeğe benzetiriz. Böyle bir durumda insanın büyüklenme duygusuna kapılmasının ne kadar anlamsız olduğu açıktır. Sonuç olarak şunu söylemek mümkündür. Düşünen insanlar için kötü kokularda kainatın her bir ayrıntısındaki milyonlarca yaratılış delili gibi ömür boyunca ibret verici ve hatırlatıcıdır. Bunun için gerekli olan şey göklerin ve yerin yaratılışı, Allah'ın türettiği canlılar hakkında derin derin düşünmektir.
Bu program Harun Yahya'nın eserlerinden yararlanılarak hazırlanmıştır.